Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mustafa Eliaçık. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta Mustafa Hocam'la göz içi tansiyonundan, bunun bir sonucu olan glokomdan bahsedeceğiz. Buna bağlı şikayetlerden, tedavisinden bahsetmeye çalışacağız. Fakat Mustafa Hocam, şimdi tansiyon deyince anlıyoruz. İşte kola manşonu sarıyoruz, ölçüyoruz. Damar içi tansiyon, kardiyovasküler sistem ilgilendiren tansiyon ölçülüyor. Göz içi basıncı ne demek? Göz içi tansiyonu nedir? Ya da daha öncesinde bu nasıl oluşur? Bir gözün anatomisinden mi başlasak, ne dersiniz?
Hay hay hocam, şöyle başlayalım. Şimdi göz dediğimiz organ kapalı bir kutudur.
Kemik yani, dokuyla çevrili.
Kemik dokuyla çevrili, korunaklı bir yerde bulunan, zarar görmemesi için o yuvaya yerleştirilmiş bir çift organdır. Bu şöyle oluşur. Göz içi değişik kırıcı ortamlar vardır. Bunlardan en önde geleni kornea dediğimiz saat camına benzeyen öndeki renkli tabaka. Ön renkli tabaka üzerindeki kubbe. Arkasında ön kamera dediğimiz gözün renkli kısmının arasında kalan bir bölge var. Orada bir sıvı doldurur. Onun arkasında lens, ileride katarak nedeni olabilir yaşlılarda. Onun arkasında da vitreous dediğimiz göz içi sıvısı, en arkada da retina olur. Işık bütün bu düzlemleri geçer. Makule dediğimiz sarı noktada görüntüyü oluşturur. Buraya gelen ışık sinyalleri oradaki hücreler tarafından elektromanyetik sinyallerle çevrilir. Optik sinyal tarafından beyne iletilir ve biz de bu şekilde görürüz. Sistem böyle çalışır.
Tamam.
Göz içi basıncına gelince, sizin dediğiniz gibi tansiyon diyoruz. Tension, İngilizce tension'dan gelir.
Gerilim.
Gerilimden. Biz damardaki basıncı, kanın pompaladığı basıncı kola sardığımız bir manşonla işte ölçebiliyoruz. Ha, göz içi basıncı nasıl oluyor peki? Bu da aynı mı? Çünkü bahsettiğimiz sistem bir damar ve kalp atım sistemi. Bundaki durum şu. Kapalı kaplar yasası gibi düşünelim. Elimizde bir kap var. Bunun hacmi belli. Hiçbir şekilde giren çıkan bir şey yok buraya.
Tabi etraf kemik doku bir kere. Ha. Gidecek bir yer yok.
İçindeki sıvı miktarının artması.
Ya bu da, sıvı miktarı, sıvı nedir? Ne işe yarar gözün içindeki sıvı?
Şimdi mesela örnek verelim. Bardağın içinden baktığınızda bir görüntü görüyorsunuz. O sudan geçerek size geliyor.
Tamam.
Ha. Göz içi sıvısının da öyle bir görevi var. Geçen ışığı uygun şekilde kırıp düzgün bir kırıcılık ortamı sağlamak.
Ha, yani gene görme keskinliğine veya görme kalitesindeki artışa katkısı.
Bir de aynı zamanda göz içi yapısını koruyor. Yani içi sıvı olmayan bir doku çökebilir. Hacmi dolduracak bir şey lazım.
Evet Mustafa Hocam.
Bu sıvı rutinde üretilen bir şey.
Nereden üretiliyor? Kandan mı süzülüyor?
Yok. Siliyer cisim diye bir cisim var. Hemen göz içi merceğinin arkasında.
Göz yaşına benzer bir sıvı mı bu?
Tam olarak değil. Daha çok yani göz içi, yani kimyasal olarak benzerliği yok. Ama salınım olarak devamlı bu organdan salınır, bu bölgeden salınır. Tüklük bezi gibi düşün. Devamlı
tamam.
Salınır ve o salınım boyunca lensi, irisi geçerek ön kameraya dolar.
Peki daha sonra bu devir daim ediyor mu?
Aynı bu havuz sistemi gibi. Mesela yüzme havuzlarının kenarında ızgaralar vardır ya.
Tamam.
Devamlı o şekilde şey olur.
Yenisi üretiliyor.
Sıvı üretilir. Oradan tekrar dolaşıma katılır. Oradan lenfe dökülür. Ama üretim hep vardır.
Peki üretim hep olmasa farz muhal, yani sürekli orada aynı su dursa mikrop mu kapar, ne olur?
Mikrop kapmasa öte, içinde proteinsel yapılar var. Onlar bozulur. Işığı bozar, yani geçmeyi, sistemini bozar.
Bunu etkileyen bir hastalık var mı? Mesela çok yapıldı hastalık ya da süzülemediği hastalık.
Buna neden olan hastalıklar var. Mesela diyabette ya da ne bileyim hipertansiyonda. Yani bunu üreten sistemi bozan her şeyde ya da boşaltımı bozan sistemi bozan her şeyde bu hastalık oluşabilir. Yani örnek verelim. Mesela bazı ilaçlar var. Antikolinerjik ilaçlar denir bunlara. İşte ne bileyim bir takım prostat ilaçları, tansiyon ilaçları. Bunlar gerek sıvının yapılımımı gerekse boşaltım kanallarını daraltarak sıvının içeride fazla birikmesine neden olur. Hani
peki,
derler ya mesela, ama işte örnek nörolojik bir ilaç kullanıyorsunuz ya da işte örnek hipertansiyon için bir ilaç kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız ilacın yan etkilerinden biri de göz içi basıncını arttırmasıdır. O yüzden hep uyarılar vardır kağıtlarda, özellikle hastalarımız okur görürler. İşte glokomu olan hastalar bu ilacı kullanırken dikkatli olsun.
İyi de Mustafa Hocam, ne alakası var? Prostat nerede, göz nerede? Hiç birbiriyle alakası olmayan iki doku.
Aynı niye reseptörler üzerinden çalışıyor. Sonuçta sadece prostatta o reseptör yok.
Otonom sistemin
otonom
özelliği.
Otonom sistemin özelliği.
Parasempatik
sistemi değiştiren tüm ilaçlar gerek kalp ritmini, prostatın yapısını, her şeyi değiştirir. Göz içi sıvısını da değiştiriyor. Üretim arttı. Maalesef
peki,
kanallar aynı. Ekstra bir açılım olmuyor. Üretim artıp kanallar yetersiz geldiğinde bu içeride biriken sıvı zamanla basınç oluşturmaya başlar. Ha, bu birdenbire de oluşabilir. Ona mesela hani göz tansiyonu, glokomu sınıflandırdığımızda açık açılı glokom, kapalı açılı glokom diye ikiye ayırıyoruz ya.
Tamam.
İşte bu açık açılı glokomda açı rahattır. Herhangi bir şekilde kısa vadede ağrı, kızarıklık hastanın kendisinin anlayabileceği bir bulgu vermez. Ama hani çok az gözüken, nispeten %5 olarak rastladığımız kapalı açı glokomunda bu açı dar olduğu için, birdenbire de tıkanabildiği için sonucunda ağrılı bir kriz meydana gelir. Ama bu dediğim gibi glokom hastalarının çok cüzi bir kısmında ortaya çıkıyor. Kapalı açı glokomu gerçekten çok nadir rastlanır. Yani mesela ben örnek vereyim mesleki yaşamımdan. Bütün yıl boyunca 3-4 tane anca görüyorum.
Çok nadir yani. Peki şimdi hocam bu göz içi basıncın ya yapımı arttı ya süzülümü azaldı. Göz içi basınç artmaya başladı. Sıvı artıyor. Ne zararı olur artınca veya nereye zararı olur önce?
Şimdi çıkış kanalı bulamadığı için bu sıvı arkaya vitreyusa doğru, yani ön tarafa gidemediği için vitreyusa doğru bir basınç oluşturur. Gözün iç kısmından tamamen dışa doğru zorlar. Ama bildiğimiz gibi dışarıdan baktığımızda renkli kısmın etrafında gözüken beyaz kısım sklera dediğimiz bir dokudur ve kıkırdaktan biraz daha yumuşaktır ama serttir. Yani onu gevşetmek, esnetmek, mevcut durumundan daha geniş bir hacme kavuşturmak daha zordur. Burada sıvı basıncının, daha doğrusu göz içine yansıyan bu basıncın yansıyabileceği, ilerleyebileceği ya da bir çıkış yolu arayabileceği tek yön var. O da optik sinirin göze girdiği yer.
Tamam.
Orada çünkü sklera bir boşluk veriyor ki optik sinir dışarıdan damarlarla beraber içeri girebilsin. Optik sinir ise oldukça yumuşaktır. Kulak memesi kıvamındadır ve basınçla zamanla yıpranmaya başlar. İşte bizim hastalığı teşhis edeceğimiz nokta şurası. Hasta bize geldi, oturdu, muayenesini yaptık, göz içi basıncını ölçtük. Diyelim ki göz içi basıncı 23-24. Ha dedik ki hastaya, tansiyonunuz yüksek. Tansiyonunuz yüksek demek siz glokom hastasınız anlamına gelmiyor.
Ha yani göz içi basıncındaki artış, göz içi basıncı artışı demek sadece. Bu daha sonra bulgu vermeye başlarsa adı glokom mu oluyor?
Bulgu şöyle, görme sinir hasarı başlarsa bulgu biraz daha ileri bir boyut. Yani bulgu bizim istediğimiz bir şey değil artık.
Olmuştu aslında, işten geçmiş olacak.
İşten geçmiş çünkü şöyle bir şey var. Apoptoz yani hücre ölümü maalesef durdurulamayan bir şey. Yani bir takım, diyelim ki görme sinirinizin hücreleri ölmeye başladı. Siz ne kadar ilaç kullansanız da, ne kadar bunun üstüne gitseniz de o hücre ölümünde açığa çıkan materyaller, maddeler komşu hücreleri de ölümüne neden oluyor.
Hmm.
Bu nedenle mesela bizde şey vardır. Hani tabii bunlar hep şey kaynaklar da. Şöyle söyleyeyim. Mesela glokom hastası geldi. Diyelim ki yaşı 55. Biz bütün ciddiyetle bu işi anlattık. Görmesinin azabileceğini hepsinden bahsettik. Hasta bizi dinlemedi. Çok yüksek tansiyon değil. Bakın 23-24.
Normali ne Mustafa hocam?
Sınırı 20-21'dir ama aritmetik bir sınır artık yok. Yani eskiden işi sınıflandırmak için belli limitler vardı ama şimdi çok değişik.
Bazen 20 problem olmazken bazen.
Bazen 20 problem olabiliyor.
Evet.
O da daha sonra geçeceğim. Glokom muayenesine işte dikkat edilmesi gereken unsurlara. Orada anlatacağım. Burada şöyle. Diyelim ki hasta 25 tansiyona geldi. 20 şimdi bizi dinlemiyor. İşte ilacını kullanmıyor. Kontrollerini aksatıyor.
Mustafa hocam dinlemiyor derken hastanın kabahati ilaç içmemek var. Bunu anladık. Başka kabahati var mı? Çevresel koşullar, altta yatan hastalıklar gibi.
Ya direkt glokomla ilişkilendirilmiş bir şey yok. Hatta sigara bile direkt ilişkilendirilmiyor. Yani şu anda göz tansiyonuna neden olabilecek bir risk faktörü sadece etnik kökenler. İşte deri pigmentasyonu yüksek olması.
Yani onlar da değiştirilemiyor zaten.
Esmer vatandaşlar, işte bayan olmak, yüksek miyop olmak, yüksek hipermetrop olmak. Bunların hepsi anatomik özellikler. İşi biraz daha kolaylaştırılıyor. Zaten genetik bir geçiş de gösterilememiş o yüzden. Bir tek juvenil glokom dediğimiz işte 10 yaş ile 40 yaş arasında ortaya çıkabilecek glokomlarda %13'lük bir genetik geçiş paterni var.
Bu da elde olan bir şey değil zaten.
Bu da elde olan bir şey değil ama hani onda bile %100 yok.
Ama bu arada bir sözünüzü kesmek istiyorum Mustafa hocam. Çok alakalı olmayacak ama biz uzun süredir programlarımızda hani sigaraya karşı duyarlılık artsın diye işte sigaranın da bu konuyla kabahati vardır der dururuz ama.
Her hastalığa bağlayamıyoruz ama.
Ama yok, enteresan şu oldu. Yani sigaranın bile bununla ilgisi yok diyoruz.
Yok.
Yani sigaranın normalde her şeyle ilgisi vardır. Neyse, en azından sigara içiyorsanız glokom hormonu riskiniz artmıyor, merak etmeyin. Peki şikayet ne yapar glokomlu hasta?
Glokom. Şikayet derken hiçbir şikayet olmaz. Hasta gelir, muayenesi olur. Biz tansiyonunu 23-24 buluruz. Deriz ki kişiye, sen bu hastalıktan dolayı bak görmen azalabilir. Hasta bizi dinlemez, kapıdan çıkar. Bir daha hiçbir doktora uğramazsa mutlak son olan körlüğe 25 yılda kavuşur.
25 yıl diyorsunuz tanı konmasıyla.
Evet, tanı konmasıyla 25 yıl.
Peki hiçbir bulgu vermiyor mu? Yani sadece rutin muayenede mi fark ediliyor?
Rutin muayenede fark ediliyor. Ama genelde hastalar ya da işte artık çok popüler oldu. Hani hem radyo programında, televizyon programları devamlı, doktorlar ekranlarda, radyolarda falan bilinçlendi. Ama hem pozitif yönde bilinçlendi hem negatif yönde bilinçlendi. Mesela internet ortamına girin, glokom, göz kızarıklığı, göz seyirmesi, çapaklanma yazın ilişkili bir sürü yazı bulursunuz. Mesela gözüm kızardı, bende glokom var. Gözüm seyiriyor, bende glokom var. Işık çakıyor, glokom var. Siyah nokta var, glokom mu var?
Göz içi basıncım 20 çıktı, korkup geliyor hasta. Halbuki
ya normal. Da işte bir yerde görülüyor. Özellikle hani bu şeyde vardır. İş yerlerinde taramalar yapılır çoğunlukta. Hani üstün körü hemen işte 200 kişi ne güzel bir günde nasıl tarayabilirsin, nasıl muayene edebilirsin adam akıllı. Orada işte devamlı bakılır. Aa, sizde tansiyon var, hastaneye gidin, şu yapın, bunu yapın diye. Öyle hastalar geliyor da. Velev ki tedavi aldı. Orada sözümüz yarıda kaldı. Tedavi alsa dahi bu süre en fazla 70 yıla uzuyor.
Göz içi basınç artışı tespit edilmişse körlük kesindir.
Kesindir ama en tedavi alırsanız 70 yıl. 70 yıl ki hani 55 yaşında bir insanın 125 yıl.
Öyle
zor.
Diyorsun Mustafa Hocam ama 20 yaşında tanı alsa, 15 yaşında tanı alsa ve tedavili
onlar
bu.
Onlar cerrahiliktir bile. Genelde. Yani yaşa bağlı ortaya çıkan glokomlarda bizim bunu konuşuyoruz.
O zaman çok dert
40 yaş üstünde yani. Öteki türlü dediğiniz işte erken yaşta ortaya çıkan, ne bileyim bebeklik çağında konjenital glokomda ortaya çıkan bir sürü diğer glokom şeyinde, rahatsızlıklarında tedavi ekseriyetle cerrahidir. Çok böyle ilaçla pek olmuyor onlar.
Peki görme bir anlamı kayboluyor yoksa yıl, haftalar, aylar, yıllar içinde yavaş yavaş mı kayıp gelişiyor?
Şimdi gözün şeyi çok enteresan. Biz hep görme alanı diye bir şeyden bahsediyoruz glokom hastalarına. Görme alanı şudur. İki kolumuz açıkken, omuzumu hizamızdan iki kolumuzu açtığımızda görebildiğimiz tüm alan görme alanıdır. Üstte, altta, sınırda yaklaşık 60'lar 30'lar derecelik bir alan vardır. Üstte 30, iki tarafı 60, tek göz için konuşuyorum, bir alan vardır. Bu alan sizin görme alanınızdır. Ve göz tansiyonu optik sinirin ortasındaki lifleri öldürmeye başladığı anda bu alan dış kısımdan kararmaya başlar.
Hmm.
Sizin bunu hissetmeniz, yani bir doktora görme yönüne gitmeniz neredeyse glokomun son dönemlerine denk gelir. Biz daha çok hani hastanın bunu fark etmesini için söylemiyoruz. Daha çok hastaları takibinde bunu kullanıyoruz. Göz alanını koruyabiliyorsanız ilaçla, o ilaç doğru ilaçtır. Görme alanını koruyamıyorsanız ya kombini ilaç başlanır, ikinci bir ilaç, üçüncü bir ilaç belki de, ya da lazer tedavisi ya da cerrahi tedaviye geçilir.
Peki şimdi kayda değer bir şikayet yok dedik, komplikasyonları çok ciddi dedik. Tedaviden bahsedelim Mustafa Hocam.
Tedaviye gelmeden önce isterseniz diğer glokom tiplerine de geçelim.
Buyurun tabii.
Özellikle doğumsal konjenital glokomlar çok sık rastlanmasa da ciddi tehditlerdir. Genelde bu bebekler çok güzel gözleriyle sevilirler. Büyük gözlü, büyük korneyalı olurlar. Buna buftalmus denir, öküz gözü denir daha doğrusu. Hastalar genelde eğer ailelerinde böyle bir tecrübeleri yoksa genelde bu tip çocukları "Aa, ne kadar büyük güzel gözleri var" diye severler. Çocuk bu arada ciddi anlamda riskler altındadır. Görmesi azalmaktadır. Işığa, özellikle güneş ışığına çok ciddi tepkiler verir. Gözü devamlı sulanır. Gözünü açıp etrafa bakmak istemez. Bu biraz bizi şüphelendiriyor. Ha, her gözü büyük olan göz tansiyonu hastası mıdır bebeklerin? Değildir. Ailesel megalokornealar da var. Yani korneanın haddinden büyük olması da var ama genellikle hani biz işte ihtiyatı elden bırakmamak açısından bütün ebeveynlere bir göz içi basıncı ölçümünü öneriyoruz bebeklerine, bu durumda olan bebeklere. Çünkü bu maalesef doğumsal anatomik özelliklere bağlı olduğu için kullanılan ilaçlar bunu tedavi etmiyor. Yani diğer mesela 50 yaşındaki bir hastaya verdiğiniz damlayı kullanarak glokomu durdurabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz ama bebekte bu mümkün değil. Ve de bu bebekte bu kritik sınır çok hızlı oluyor, görme azalması.
Daha sonraki yaşlarda okul çocuğunda
daha sonraki juvenil glokom dediğimiz işte ailesel geçişi %13 olan durumlar var. Bunlar ne kadar 3000'de bir rastlanır. Bu da çok yüksek değildir. Ailesinde genelde göz tansiyonu basıncı artış olan bir ebeveyni vardır. Bunlar genelde ilaçla tedavi altına alınır. Olmadığı durumda cerrahiye sevk edilir. Glokomun gözükme insidansına bakacak olursak mesela 40 yaş üstü insanlarda 40'ta 1'dir.
Her 40 kişiden biri.
40 kişiden birine evet olabilir. Yani %2,5'a tekamül ediyor bu.
Çok yüksek değil mi?
Evet. Popülasyon öyle ama şimdi en son verilen, yani tabii hani medikal şirketlerin ilaç rakamları bize de elimize geliyor. Teşhis konulmuş 400 bin tane hasta var Türkiye'de. Glokom teşhis konulmuş 400 bin hasta var. Ama bu istatistik olarak olması gerekenin neredeyse 1/4 biri.
Yani her 4 glokom hastasından 3'üne tanı koymuyoruz aslında.
Yani etrafta geziyorlar ve haberleri yok. Yani istatistik olarak 1 milyon 600 bin glokom hastamız olması lazım.
Ama 400 bin.
Eğer insidans doğruysa dünya çapındaki.
Yarı yarı hata olsa gene 400 bin tane.
Gene 400 bin tane. Yani bu teşhis konmadığı için bize düşecek her şey 40 yaş üstü her insanın göz muayenesi en az bir defa göz içi basıncını ölçtürmesidir. Ha 40 yaşına çıkmıyor 50 yaşına çıkmaz mı? Çıkabilir. 60'ına çıkamaz mı? Çıkabilir. Ve insidans artarak çıkar. Mesela %5'e
yılda
çıkar.
Yılda bir kere mi ölçmek lazım mesela Musa Hocam? 5 yılda bir kere mi?
Nasıl? Yılda bir yeterli.
Yılda bir yeterli.
Yılda bir yeterli. Çünkü hani bir sene eğer hani siz normal dediğiniz bir göz içi basıncı varsa bu yükselse bile çok kritik bir yükselme olmaması.
Üstüne en fazla 1-2 birim açar.
1-2 birim artar. Orada size ciddi bir hasar vermez bir yıl içerisinde. Şimdi muayenede mesela neler dikkat ediyoruz? Hasta geldi, oturdu, muayenesini yaptık. Ölçtük değer 20. Ha bu 20 gerçek 20 mi yoksa yalancı 20 mi? Niye? Çünkü ölçüm yaptığımız cihazın prensibi şu. Gözümüzün korneası dediğimiz o yuvarlak
dış çeperi
hava püskürtmek ya da bir cisimle dokunmak. Onu bir diyafram gibi kullanmak ve onu düzleştirmeye çalışmak. İç basınçla dış basınç eşitlendi mi bu yuvarlaklık düzleşiyor. Yani bir şekilde diyafram olarak kullanıp basıncı ölçüyoruz aletlerle.
Peki.
Eğer bu kornea haddinden fazla kalınsa, mesela diyelim ki bizim ortalama 540-550 mikron gibi bir kornea kalınlığımız var. Ha bu diyelim ki 600 mikron. O zaman sizin bunu düzleştirmek için uygulayacağınız kuvvet daha yüksek olacağından 20 gerçekten 20 değil 17 olabilir. Tam tersi.
Peki kornea, bunu ölçüp bakıyor musunuz bu sabah?
Tabii herkese standart ölçüyoruz.
Yok kornea
tabii korneayı ölçüyoruz tabii. Her ölçümle onu da ölçüyoruz ki düzeltilmiş değeri bulalım. Diyelim ki korneanız 480 ama göz tansiyonunuz 19 ya da 18.
O zaman 21-22 sayılabilir bu.
O zaman 22-23 sayılabilir bu. O bakımdan hani bunu muhakkak bir göze ardı etmemeliyiz ki tedavi, teşhir normal bir şekilde başlayalım. Diyelim ki işte ilaç kullanıyor hastalarımız. Ha bunun yan etkileri yok mu? İlaçların da bir sürü yan etkisi var. Yani göz kızarıklığı, alerjisi, işte bazı hastalar kirpiklerde aşırı uzama, göz rengi değişiklikleri, göz etrafı morarmaları, kullanılan diğer işte hipertansiyon, kalp ilaçları, ilaçlarla etkileşimleri, alerjik durumları, bazı şey öksürük krizi bile oluyor.
Göz damlasıyla.
Tabii genize gidiyor göz yaşı kanalından. Hı-hı. Oradaki reseptörleri uyarıyor, orada öksürük krizini bile sokuyor hastayı. Hı-hı. Astım, bronşit hastası, nefes yolu darlıkları. O yüzden hani göz tansiyon teşhisi koyarken de hastayı ilaç kullanabilecek durumda mı yoksa ilaçsız takip etmeli miyiz? O da çok önemli bir soru.
Bir de verdiğimiz ilacı ömür boyu kullanacak hasta.
Şöyle hem o var. Mesela siz başladınız ilacı. Glokom öyle bir şey ki hani bir deli bir kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış modu var. Tansiyon düşüyor otomatikman. Ve diğer bir hekim bu tansiyon düşüşünün ilaçtan mı kaynaklandı yoksa hastada gerçekten tansiyon düşük olduğunu mu anlayamıyor. İlacı kesmeden 10 gün hastayı dinlendirmeden yani washout zaman dediğimiz ilacın bünyene ayrılma zamanı tamamlanmadan gerçek göz içi basıncını ölçemiyoruz. Mesela bazı hastalarımız vardır. İşte doktor bey ben bugün ilacı damlatmadım. İşte bakalım tansiyonum ne oldu falan. Şimdi o bir gün 24 saatte o ilaç washout olmuyor. Reseptör bazında etkileştiği için reseptörlerin tekrar yenilenmesi bir hafta. O yüzden ilacı bir hafta kesmeden gerçek göz içi basıncı değerini öğrenmemiz mümkün değil.
Ayrıca böyle bir piyango çekilişine de gerek var mı ki?
Yok.
Ya ilacı yok. Bırakalım bakalım ne olacak.
Şimdi diyorum ya ilaçtan yan etkisi çok. Mesela bizim en çok mücadele ettiğimiz konu ilaçların alerjik yan etkileri. Çünkü hani çok basit bir şey ama hasta kızarık bir göz ya da devamlı göz etrafı mor bir şekilde gezmek istemiyor. Dolayısıyla bu da hastayı ilaçtan soğutan bir şey. Mesela başka bir unsur gene bir çalışmada ilaçlarını kendi damlatan glokom hastalarıyla evdeki bulunan birine damlatan glokom hastalar arasında bir araştırma yapmış. Ve şu görülmüş. İlacı kendi damlatan hastalarda hem ilaçlar hızlı bitiyor hem de tansiyonlar düşmüyor.
O niye?
Bir defa özellikle hani bunlar yaşlı yani yaşı ileri grup olduğu için gözünün içine damla isabet ettirme ihtimalleri biraz düşük.
Hem ziyan oluyor
hem ilaç. Ziyan oluyor hem de tutturamadığı için şey olmuyor. Ama mesela bir eve bir yakınına ya da bildiği birine damlatınca daha doğru daha düzgün yapılıyor o iş.
Peki şimdi tedavide göz damlaları var. Bu göz içi basıncını düzenlemeye yönelik başka medikal tedavi seçeneği var mı? Cerrahi mi kalıyor geride?
Medikal tedavi seçeneğimiz ilaçlarla sınırlı.
Ağızdan alınacak ilaç
yok,
falan
hayır,
olabilir
tamamen
mi?
Damla formunda. Şimdi göz öyle bir şey ki siz bir ilacın göze geçmesi için örnek verin. Bir antibiyotik tedavisi yapacaksınız. İşte diyelim ki Allah korusun ameliyat oldunuz. Gözü mikrop kaptı. Mesela ilacı biz ağızdan ne kadar verirsek verelim. Göze direkt enjekte etmek kadar hızlı geçmiyor. Yani gözün giriş çıkışı o kadar kontrollü ki sizin oral olarak verdiğiniz bir ilaç ya da intramüsküler kas için yaptığınız bir iğnenin göze geçmesi çok mümkün değil.
Peki cerrahi seçenek?
Cerrahi seçenekte
bebek ve çocuklarda biraz daha
bebek çocuklar dediniz. Bizim pseudoeksfoliasyon dediğimiz PSX glokomu dediğimiz bir glokom tipi artı üçlü kombine tedavide yarar görmeyen görme alanı hala bozulmaya başlayan hastalarda biz direkt cerrahi öneriyoruz.
Ha yani tıbbi tedaviyle ölçümleri düzelmeyen hasta ameliyat olmalıdır.
Aynen. Seçeneklerde şu bir SLT dediğimiz lazer trabekuloplasti. Bir de rutin cerrahi, yani cerrahi trabekuloplasti.
Cerrahisi nasıl, kolay mıdır Mustafa Hocam? Baktığımız zaman biz göze dokunmaya korkuyoruz. Siz kesip biçiyorsunuz.
Şimdi genelde bizim tabii hani göz içi basıncına müdahale etmek biraz cerrahiyle risklidir. Niye risklidir? Bu aynı uçak havadayken kabine delik açmaya benzer. Çünkü siz belli basınçta olan bölgeye aniden bir basınç azalması yapacaksınız. Mesela hastanın tansiyonu 30'da gidiyor rutin. Siz orayı açıp 16'ları düşürmeye çalışıyorsunuz. Hani bu basınç artışları çok düşük geliyor aslında ama normalde biz kan içi basınç değerleri için hani 12-8'i kullanırız. Bu aslında 120'ye 80'dir. Hı hı. Yani 120 milimetre civaya 80 milimetre civadır. Biz gözde 20 milimetre civadan bahsediyoruz.
6'da 1'i.
6'da 1'i ama hacim dar ya. O yüzden
etki basınç katlanarak
etki
artıyor.
Yani vücudun geneline yayılmış damar tabaka sistemine göre gözün 40'ta 1'lik bir oranı var. Ona göre iç basınç daha fazla. Siz onu cerrahi olarak bir ikinci tali yol açtığınızda basıncı tahliye etmek için otomatikman o tali yoldan kanama meydana gelebilir. Gözün hipotansiyonuna bağlı koroid kanaması, retina dekolmanı.
Mustafa Hocam ameliyat prensibi mi, yani normal kanaldan boşalması yetmiyor, ikinci bir kanal mı açıyoruz?
Tabii tabii, zaten elimizde şey yok. Şimdi SLT dediğimiz durum, yani selektif lazer trabekuloplasti, mevcut bulunan kanalı genişletmeye yarayan bir şey, lazerle yapılıyor. Orada şöyle, eskiden ALT'ydi, argon lazer trabekuloplastiydi ama argon lazer kullanılan hastalarda tekrar tekrar yapılamadığı görüldü. Bir de ileriki dönemlerde nüksün çok hızlı olduğu görüldü. SLT geliştirildi. Başka bir lazer frekansla yapılan bir sistem geliştirildi. Burada şans şu, bazen hastayı tamamen ilaçtan kurtarmak da mümkün. Ya da en azından 3 ilaçsa bunu bile ilaca düşürmek de mümkün. Ya da hastayı tamamen bunlardan bağımsız kılmak, glokomunu tedavi etmek mümkün. Ve de bunu defalarca uygulayabilmek mümkün. Çünkü yaptığınız lazer dokuyu yakmadığı için size devamlı yapma şansı tanıyor.
Peki sık mıdır ameliyattan sonra nüks?
Eğer trabekülektomi cerrahi yapılan işlemlerde çok sık değildir. Ama SLT genellikle bizim gördüğümüz kadarıyla 2-3 yıllık aralarla yapılması gereken bir şey.
Ha, tekrar tekrar yapıyoruz
tekrar
böyle.
Tekrar tekrar yapıyoruz.
Sevimsiz bir durummuş. Peki %100 başarı sağlıyor muyuz ameliyattan sonra? Hemen bir anda düşüyor mu 15-16'ya basınçta?
Tabii tabii. Eğer siz açtınız kanalın tabii tekrar kapanmadığını. Çünkü genç hastalarda nüks ya da tekrar tansiyon yükselmesi çok oluyor. O çok iyi bir şekilde açsanız bile sistem şöyle çalışıyor. Siz yaralıyorsunuz aslında gözü. Yani cerrahi demek yaralanma demektir. Vücut kendini yaralanmış olarak gördüğü için orayı tamir etmeye çalışıyor. Sizin açtığınız tali yolu, sizin açtığınız o yan deliği kendi örmeye, kapamaya çalışıyor. Ve gençlerde bu daha hızlı oluyor metabolizma hızlı olduğu için. O yüzden de işte bunu engelleyecek bir de tedaviler. İşte göz yani o açılan bilep dediğimiz açıklığın etrafına yapılan enjeksiyonlarla bunu yavaşlatmaya, durdurmaya çalışıyoruz. Ama bu gene hani rutinin dışındaki durumlar. Bazı hastalar ertesi gün çok rahat bir şekilde bütün ilaçları bırakmış. Görme alanında ileriki dönemlerde zarar olmamış. Glokomdan tamamen kurtulmuş olabiliyorlar.
Peki. Şimdi Mustafa Hocam kısaca özetlersek gözümüzün içinde basınç dengesini sağlayan, kırma yeteneğine katkıda bulunan bir sıvımız var. Bu sıvının bir şekilde artışı, yapımının artışı ya da süzülmesinin azalması nedeniyle, artması nedeniyle göz içi basınçta artış oluyor. Bu artan basıncın görme sinirine zarar vermesi sonucunda da glokom oluşuyor. Bu glokom özellikle çevresel görmeyi öncelikle bozabiliyor ama genellikle tanıda geç kalınabiliyor. O yüzden 40 yaş üzerinde mutlaka yılda bir, iki yılda bir göz içi basınç ölçülmesi öneriliyor. Tanısı çok kolay, basit bir muayene sırasında tanı konabiliyor aletle, ölçümle. Damla ile tedavisi var, olmasa cerrah ile tedavisi var. Ama tedavisiz kalınması halinde körlüğe gidebiliyor.
Mutlak körlük.
Ve tedavili bile olsa uzun vadede körlük ihtimali gene de var.
Var ama dediğim gibi hani şu anda bayağı gelişti artık, ilaçlar da oldukça kuvvetli. O yüzden de hani ilaçlarla bile uzun müddet bunu durdurabiliyoruz.
Peki. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Bu konuyu burada bitirmiş olduk. İkinci kısımda daha sık gözüken göz hastalıklarından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü dinlemeyen dinleyicilerimiz için konuğumuz Mustafa Eliaçık, operatör doktor, göz hastalıkları uzmanı. Kendisiyle ilk bölümde glokomdan, göz içi basıncından bahsetmiştik. Şimdi ikinci bölümde her yaş grubunu ilgilendiren ve daha çok rastladığımız, daha sık rastladığımız hastalıklardan bahsedeceğiz. Göz enfeksiyonları. Mustafa Hocam nasıl sınıflarız? Göz enfeksiyonu, göz kapağı enfeksiyonu, kirpik iltihapları?
Şimdi genelde göz enfeksiyonu deyince hani her organ tabii iltihaplanabilir ama göz enfeksiyonları gözün içi korunaklı bir doku olduğu için yüzeysel göz hastalıkları diye geçer. Peki. Yüzeysel göz hastalıkları dediğimizde nedir? Tamamen sizin karşıdan gördüğünüz kapak, konjüktiva dediğimiz gözün yüzeyini örten cilde benzer oluşum, bir de kornea dediğimiz o şey, saydam tabaka. Yani bunlar baştan başlayalım. Kapaktan başlayalım ilk kısımda.
Peki.
Göz kapağı enfeksiyonları genelde, hani ciddi enfeksiyonlar da vardır, orbital selülit gibi falan, ama basit enfeksiyonlardan başlayalım. Blefarit dediğimiz kirpik dibi iltihabı. En çok duyulan, işte özellikle çocukluk çağında cildin yağlanması ya da kuruması.
Bu arpacık değil değil mi Mustafa?
Arpacık
hocam?
Değil. Blefarit
bu daha basit.
Ha, daha basit. Neye benzetelim bunu? Saçtaki kepeklenmeye benzetelim.
Peki.
Nasıl saçımızın dibinde kepekler oluşuyor ya. Orada da kirpik dibinde oluşumlar var.
Sarımtırak.
Sarımtırak, bal mumuna benzeyen, kirpiğin kökünü saran, bazen üst üste yığılınca dışarıdan gözükebilen, çok yoğun olduğunda hani çocuğun kapaklarını kızartan, kapakla şişiren ve hani bakıldığı zaman hoş bir görüntü vermeyen bir durum oluşuyor. Bu blefaritin nedeni aslına bakacak olursanız hani dıştan gelen bir mikrop değil. Bu tamamen göz cildindeki mantar bakteri ya da son zamanlarda bir protozoa, bir mit suçlanıyor bununla ilgili. Bunun yaptığından bahsediliyor. Oradaki cildin bozulmasına bağlı bir çeşit cilt hastalığı diyebiliriz. Buna bağlı olarak oradaki salgı bezlerinin ağızları tıkanıyor.
Tamam.
Boşaltım kanalları tıkanıyor ve bunlar şişerekten bizim ittirse, arpacıkla şelazyon dediğimiz durumları oluşturuyor. Yani blefarit başlangıcı, blefarit oluşmasına neden olan neden, arpacık bir sonraki aşaması.
Şimdi hocam şöyle bir fizyolojiden belki bahsetmek gerekecek. Vücutta her kıl
kökünün dibinde kökünde, ter bezleri var.
Bir kere bir kıl kökü var. Evet. Böyle lale soğanla benzer gibi bir şey. Burayı besleyecek ter ve yağ bezleri var.
Aynen.
Bunların salınımı normalse, hasta düzenli aralıklarla temizliğini yapıyorsa, sızan kısım kıl kökünü besliyor. Daha sonra hasta sabunlu suyla yıkayarak temizliyor. Yenisi yapılıyor.
Aynen.
Temizlik yapılmazsa ya da yapısal olarak.
Yapısal olarak bunu, çok aşırı üretiliyorsa bu.
Üretiliyorsa.
Daha koloidse, sıvı değilse, daha yağlıysa yani.
Burayı tıkıyor.
Tıkıyor. Tıkayınca da o ter bezi şişip arpacığı oluşturuyor.
Peki arpacık ne yapar? Görüntüde büyük kızarık bir kitle yaptı. Sonra?
Arpacık steril bir enfeksiyondur. Genelde bakteri bulunmasına gerek yok. Bayanlardaki mastit gibi. Meme iltihabı.
Peki
gibi.
Neden olur?
İşte bu bezin tıkanmasına oluşur. İçerideki steril yapı genleştikçe de enflamasyon meydana gelir.
Normalde ama antibiyotik atılması veriyoruz biz bunlara.
Ya genelde antibiyotik veriyoruz ama antibiyotik primer enfeksiyonu tedavi etsin diye değil. Üstüne bir enfeksiyon eklenmesin diye. Asıl amacımız o kanalı açmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Sıcak pansuman, elimizdeki işte özel göz şampuanları, bu şekilde bunları uygulayarak o kanalı açıp boşalmasını sağlayabiliriz. Zaten daha çok bizim amacımız spontan olarak onun kendi patlaması, açılması.
Peki bu çayla masaj falan gibi bir şey var mı bu şehir efsanesinde?
Çayla masaj var.
Ya da çayla pansuman diyelim.
Hatta son dönemde, burada reklam olmaz, ilaç ismi de vermeyeyim de, çay ağacı yağını kullanan bir firma var. Ve de hani bu son 6 ay içerisinde dünya çapında yayınlar var bu konuyla ilgili.
Çayın var mıymış yani göze bir fark?
Evet evet, faydası. Direkt çay ağacı yağı bu. Tamamen oradaki florayı düzenliyor. Bunun oluşmasını engelliyor.
Yapalım mı yani Mustafa hocam?
Tabii tabii. Yani ama çayın muhakkak bekletmek lazım diyor içindeki maddeleri. Yani ferment olmasını sağlamaz lazım. Taze çayla değil de.
Nasıl yapacağız? Çayı demledik.
Çayı demlediniz.
Bir gün onu, bekleyecek mesela?
Yok, sabaha akşama, akşama sabaha, karanlık bir yerde biraz ferment olması bekleyerek sırf demini kullanabilirsiniz.
Sonra bir işte pansuman bezini, bir steril
pansuman
bezi
bastırıp steril
gözümüzün
bastırıp,
üzerine uyguladık.
Hafif ısıtmış bir şekilde tabii. Soğuk değil de. Hani bir de sıcaklığın etkisine yararlanmak için üstüne uyguluyorsunuz.
Ne kadar? 10 dakika mı mesela?
Soğuyana kadar.
Ha, o sıcaklığını yitirince alıyoruz,
evet,
tekrar.
Evet aynen, tekrar istediğiniz
ve
şekilde bir daha yapabiliriz.
Ve bu çay oradaki tıkalı kanalı açıyor öyle mi?
Hem içindeki maddelerle oranın florasını düzenliyor, hem de sıcağın etkisiyle o kanalın ağzının açılmasına yarıyor.
Peki her zaman yapabilir miyiz bunu? Zararlı olabileceği bir durum var mı?
Çok ısı şekilde yapıp da cildi tamam. Yakmazsanız bir sorun yok. Frekansını yani, kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz günde 4 defa yapın, 5 defa yapın.
Alakasız bir şeymiş, gereksiz yere yapmışız, bir zararımız olmaz.
Olmaz. Mesela sarımsak basanlar da var ama pek tavsiye etmem. Ciddi ciddi anlamda bayağı ciddi yakıyor.
Yakıyor. Faydası var mı peki?
Yani gelen hastaların kimisi yarar görürüm diyor ama ben ciddi anlamda faydası olduğunu düşünmüyorum.
Şikayet yapar mı arpacık? Çok ağrı, ateş.
Arpacık ilk oluştuğu 3-4 gün ciddi ağrı yapar. Hacimde bir ani genişleme olduğu için o basınç artışta sızı oluyor otomatikman ama bir hafta içerisinde o enflamasyon yerini artık bağ dokusu oluşumuna bırakıyor. O yüzden ağrı, sızı kayboluyor. Sadece böyle bir patates yumrusu gibi bir kitle orada kalıyor. Estetik bir kaygı oluşuyor.
Tedavi edilmezse?
Tedavi edilmesi iki aşaması var. Eğer kısa dönemde hasta bunun geçirilmesini istiyorsa ya içerisine steroid enjeksiyonu yapılıyor ya da cerrahi olarak çıkartılmaya çalışıyor. Ha, hasta bunlara yanaşmadı. O zaman uzun müddette sıcak pansumanı öneriyoruz. Her halükarda o iner. Ama elinizi sürdüğünüzde o kistik yapıyı her zaman hissedersiniz. Ufak bir mercimek tanesi kadar olsa bile, ufalsa bile, dışarıdan gözükmese bile elinizle şöyle bir ufaladığınızda onu bulursunuz, görürsünüz.
Peki sizin önerinizle sık rastlıyor musunuz Mustafa Hocam? Yani ameliyat etmeniz şimdi, gerekiyor mu arpacıktan
dolayı? Şöyle söyleyeyim, ben mesela diğer tüm hastalıklar açısından hani benim pastalarım bana katarakta gel, glokomla gel, şununla gel, bununla gel ama arpacıkla gelme.
Niye?
Tedavisi gerçekten hem uzun sürüyor hem hastayı hem doktoru yoruyor.
Zaten doğru düzgün tedavi yok anladığımız kadarıyla.
Yok, bilinen standart bir protokol yok bu yüzden. Hani şu ilacı kullanın kesin geçer. Tamamen şöyle, akut enflamasyon döneminde mesela ilk 1-2 gün içerisinde hasta gelirse kullandığınız ilaçlar evet bunu durduruyor. Ama mesela hasta 3-4 gün durdu falan, artık ağrısı geçti ama ya bu kitle ne kadar duracak gözümde diye gittiğiniz zaman pek bir yararı yok.
Çok fena bir durummuş Mustafa Hocam bu.
Evet, iyi ki bizde çıkmıyor. Öyle diyebilirim yani.
Peki özellikle çok çıktığı kimseler var. Mesela çiftçilikte
çok farklı. Ailesel yatkınlık olduğundan kesinlikle eminiz.
Bazı aileler
yani mesela çok... örnek bebek geliyor. Çocuğun gözüne çıkmış. Diyoruz ki abla ya da abi sizde de var mı? Aa evet, annem derdi ki küçükken bende de çok çıkardı.
Yaşla birlikte geçmiş mi sonra?
Yaşla beraber muhtemelen cildin yağlanması da floral düzenlemeyle beraber geçiyor. Ama ne zaman tekrar nüksediyor? Mesela işiniz çok yoğun, uykusuzsunuz, yoğun stres altındasınız. Yani immün sistem çöktü mü nasıl ağzın kenarına uçuk çıkıyor? Aynı gözü de arpacık çıkıyor.
Peki.
Sınav dönemi olur, o olur bu olur. Stres dönemi, uykusuz kaldınız, bebeğiniz olmuştur, ona bakıyorsunuzdur, geceleri uykusuz kalıyorsunuzdur. Arpacık çıkıyor.
Peki. Şimdi kapaktan devam ediyor muyuz Mustafa Hocam?
Aynen devam ediyoruz. Arpacığı blefarete geçtik, bir iç kısma geçtik. Konjüktiva. Konjüktiva dediğimiz doku gözün yüzeyini kaplayan haloflex'tir.
Peki.
Kapağın iç kısmından başlar, üst kapağın iç kısmından. Gözün üstünü çevirir, alt kapağın iç kısmında kaplar. Bütün yüzeyi korur. Amacı şudur, gözün daha iç bölgelerini korumak. Bir, tamamen bir koruyucu örtüdür. Üzerinde savunma hücreleri bulunur, kan damarları bulunur. Tamamen dıştan gelen mikropları durdurma amacı yapılmış bir örtüdür. En sık da konjüktivit dediğimiz göz iltihaplanmasını duyarız. İşte gözle, ne oldun? Konjüktivit oldum. Gittim konjüktivit oldum. Bunun nedeni de şudur, gözün ilk karşılayıcı ön savunma baremi olduğu için genelde mikroplar burada durdurulur. Bunun ilerisindeki enfeksiyonlar daha riskli. Çünkü mesela keratit dediğimiz korneanın iltihabı daha risklidir. Konjüktiva tek kat epitel hücresiyle oluşmuştur. Buraya gelen mikroplar, değişik mikroplar, virüsler, bakteriler,
mantarlar. Her şeyle temas edebiliyor çünkü.
Tabii her şeyle temas edebiliyor. Gözyaşının koruyucu etkisi de ona yardım eder. Normalde gözyaşının içerisinde lizozim denen maddeler vardır. Lizozimler mikrop öldürücüdür. Gözünüze herhangi bir yabancı madde kaçtığında bile onu çevirir. Tamamen içine alır konjüktiva.
Gözyaşının çeliği eritme özelliği var diye bir haber vardı bir ara gazetelerde.
Çelik eritiyor bilmiyorum ama mesela göze kaçmış çapakları ciddi anlamda, siz mesela diyelim ki hastanın gözüne kaçtı 3-4 gün kaldı, 4 gün sonuna geldi. Almaya çalıştığınızda parçalanıyor.
İç yapısını tamamen eritmiş yani.
Şöyle yapıyor muhtemelen, paslandırıyor çünkü çeliği.
Hmm.
Paslandırdığı için.
Peki çapak niye oluşur Mustafa Hocam?
Çapak ifrazattır ya. Yani sizin gözünüzde...
Burundaki sümük gibi.
Aynı. O sekresyonların birikmesiyle beraber mikropları hapsetmeye yarar. Kötü bir şey değil de koruyucudur. Nasıl ateşten korkmuyoruz ya, ateş korucudur diyoruz. Çocukta doktorlara diyorsunuz. Çok yükselmeden ateş düşürücü vermeyin. Sonra hastanın zaten buna karşı direnci oluşmaz. Aynı onun gibi. Çapak da aslında hani gözüktüğü kadar pis bir şey değildir. Koruyucudur. Kendi inert şeyimizdir. Bizim vücudumuzdan çıkar.
Peki başka, şimdi gözde çapaklanma yapar dedik. Kızarma yapar dedik.
Kızarıklık yapar. Ağrı, çapaklanma ateş. Yapar. Ağrı yapar. Ateş yapar. Bizim genelde şöyle. Mesela sınıflandıralım. Hasta kapıdan içeri girdi. Gözleri şiş, kızarık. Devamlı sulanıyor. İlk aklımıza gelecek olan viral enfeksiyonlardır. Çünkü bunlar alevlenme ve sönme periyotları oldukça kısa ve çok etkileyen, ağrı acı çok yapan enfeksiyonlardır. Bakteriyel konjüktivitler daha yavaş ilerler. Daha çok böyle hani rahatsızlık verecek şekilde çapak çok yapar. Hafif kızarıklık yapar ama viral enfeksiyonlar dediğimiz göz nezlesi, adenovirüsten meydana gelen göz nezlesi oldukça bezdiricidir. Mesela siz onu, ben istisnasız şunu söyleyebilirim ki hangi hasta bana bununla gelse hep ya nereden buldu bizi bu hastalık diyor.
Uzun mu sürüyor, ne yapıyor?
Uzun sürmüyor. Konakta enfeksiyon oluşturmadan evvel 3 gün mesela bulaştı. 3 gün sessiz kalıyor.
Kuluçka dönemi.
Kuluçka dönemi. 3 günün sonunda başlıyor. 5 gün alevlenme periyodu. 5 gün tırmandıktan sonra 7 günde remisyon. Yani başlangıcı bitişi 15 gün.
Çok şikayet veriyor mu peki?
Çok şikayet veriyor. Hastayı doktordan doktora gezdiriyor.
Hmm.
Mesela şey olur. Örnek hani siz de diyorsunuz ya, çocuğun gazını en son kesecek ilaç son doktorun ilacıdır gibi. Bunda da aynı öyle. son doktorun ilacı yarar. Çünkü 15 günlük periyodu bitirmeniz lazım.
Hiçbir şey yapmasanız da düzelecekti aslında.
Yani hiçbir şey yapmazsanız komplikasyon oluşma riskini arttırırsınız. Mesela ileride korneayı atlayıp görüntünün matlaşmasına neden olabilecek keratitler meydana getirebiliyor. Konjüktivitken onu yavaşlatmanız, kontrol altında tutmanız önemli. Nasıl gribi semptomatik tedavi ediyorsunuz? Bu viral enfeksiyonlar öyle. Hani ispatlanmış bir antiviral damla yok çünkü. Yani herpes'e kullandığınız, uçuk virüsüne kullandığınız virüsler maalesef adenovirüs de çok etkili olmuyor. Adenovirüs biraz daha yapısı olarak künt, daha şeyi uzun.
Peki Mustafa Hocam, her gelen göz çapağına, gözde kanlanma, yaşarmaya antibiyotikli damla vermeyecek miyiz yani?
Yok tabii ki. Mesela sizin gördüğünüz şey aslında bir göz içi iltihaplanması, üveyit de olabilir. Başka bir hastalık o. Yani kızarık ve çapaklanma eşittir antibiyotik hiçbir zaman değil. Başka nedenlere de olabilir.
Muayenede bir şey görebiliyor musunuz peki?
İşte muayenede kapak işlerinde aşırı kızarıklık, damarlarda şişkinlik, bu konjüktivite dediğimiz o ince zar tabakanın böyle sanki şişmesi, bir perde gibi üzerine katlanması, kapak içerisini çevirdiğinizde kapak altında ufak kanamalar, bunlar görülebiliyor. Bunun akabinde ilaç tedavisi başlanıyor. Hasta 15 gün kadar bunun geçmeyeceği anlatılıyor. Hasta bunu kabullenerek ilaçlarını alıyor, tedaviye başlıyor. En nihayetinde geçiyor ama sorun şu, o kadar bulaşıcı ki aynı odada bir saat bulundursanız bu kişiyle hava yoluyla, yani tamamen bir bu hava damla saçılımı yoluyla herkesi bulaşabiliyor. Bütün aile fertlerini geziyor yani.
Çok fena.
Bunun akabinde bakteriyel enfeksiyonlar var. Bakteriyel enfeksiyonlar genelde hani şeyde çok rastlıyoruz onu. Gözüne kar suyu, yağmur suyu girenlerde oluyor. Havuz enfeksiyonlarının çoğu bakteriyeldir.
Havuzdan sonra enfekte olmuşsa biraz da antibiyotik
biraz
vermeye eğilimde
olmalı. Biraz da antibiyotik vermeye eğilimde. Genelde ama şey de oluyor tabii, hani havuzda klorlama olduğu için kimyasal konjüktivit de olabiliyor ama genelde eğer çapaklanma sarı yeşilse, gözde kızarıklık fazlaysa biz antibiyotik kullanmayı öneriyoruz. Tabii antibiyotikler damla şeklinde olduğu için hani bazen antibiyotik kullanırken ebeveynler biraz daha konservatif, koruyucu oluyorlar. Hani aman ya antibiyotik kullanmasak mı falan. Yani ben onlara şöyle diyorum, bizim kullandığımız antibiyotik hiçbir şekilde sistemik direnç oluşturmaz. Göze etki eder. İleride kullanacağı hiçbir ilacın etkisini düşürmez.
Peki. Şimdi Mustafa Hocam, yeri gelmişken bir havuz konjonktiviti meselesinden bahsettik. Havuz yeterince temiz olmazsa mikrop kapar, bakteriyel konjonktivit olur, antibiyotikli damla gerektirir. Ama temizliği sağlamak için çok klor dökülürse o da kimyasal zedelenme yapıyor.
Ben hep hastalara diyorum. Mesela havuza gittiniz mi? O bir içinize derin bir nefes alın, birinci aşama. Bu duyduğunuz kokuda keskin bir klor kokusu varsa o havuz pistir. Temiz değildir tam zıttına. Çünkü klor normalde kokmaz. Ancak havuzun pisiyle bağdaştığında ortaya çıkan artık kimyasallar kokar.
Nötralize ediyor yani.
Nötralize edince o koku ortaya çıkıyor. Normalde klor havuzda koku oluşturmaz. Klorun nötralize ettiği pislikler sayesinde ortaya çıkan koku çok keskin bir klor kokusu verir. İkinci şey şu. Mesela tamam öyle bir koku yok, oturdunuz. Havuza girmeden evvel muhakkak havuzun o kenarındaki mazgalların üzerine bir elinizi gezdireceksiniz. Ya da
ne
kenarında. Yapışkan bir şey varsa, yani elinize böyle bir yapışıklık, böyle bir şey gelirse o havuz pistir. Ne kadar temiz gözükse gözüksün.
Neden oluşur o yapışıklık?
Genelde bizim gözle görmediğimiz o mikroorganizmalar bu süzülme esnasında oralarda üstte yapışarak
tutulur.
Orada o şeyi hissedersiniz. Onun dışında mesela havuzun tabii sadece şey olmuyor. Enfeksiyon sudan kapmıyorsunuz. İşte ortak kullanılan dolaplar var. Ortak kullanılan malzeme, duşlar var. Bunlarda da bu enfeksiyonlara kapabilirsiniz. En maç.
Peki denizde var mı böyle bir risk eğer kanalizasyon açılmıyorsa?
Denizde daha az. Yani tuzlu suyun özellikle hani bir koruculuğu var. Eşerşe koli dışında hani tuzlu suda yaşayabilen
o daha
dışarıdan vezeyle gelecek. Temiz bir denizde enfeksiyon kapma riskiniz havuza göre neredeyse yok gibi bir şey.
Yok gibi bir şey. Bir de az önce konu geçti ama ben tekrar bir şey vurgu yapmak istiyorum. Bir orbital selülit meselemiz var Mustafa Hocam. Bizde yaklaşık olarak menenjitle eşdeğer kabul edip tedavi ederiz biz bunları. Biraz bundan bahsetsek.
Şimdi genelde bu çocuklar, yani ben çocuklar diye bahsediyorum. Çünkü erişkinde daha az rastlıyor. Çocuklara daha sık rastlanıyor.
Gözün çevresi kıpkırmızı.
Gözün çevresi kıpkırmızı, kapaklar şiş, göz boksör gözü gibi şiş ve kapanmış. Gözü açtığınızda gözü kırmızı görürsünüz. Buna reseptel selülit diyoruz aslında.
Aslında cilt iltihabı.
Cilt iltihabı. Eğer
peki,
bu göz içi dokularına geçerse orbital selülite geçer. Orbital selülit çok ağrılıdır. Ve hani dediğiniz gibi menenjite kadar yol açabilir. Şimdi kompartman kompartman aslında vücut. Yani mesela amacı gözün kapaktan enfeksiyonu oluştuğu zaman daha içeriye bu enfeksiyonun geçmesini engellemek.
Orada sınırlayalım.
Orada sınırlamak. Ama bazen istediğimiz olmuyor. Tedavisi kaldığı zaman daha içe yayılabiliyor. Genelde bu çocukları hospitalize etmek, hastaneye yatırmak ve damarına ilaç başlamak lazım.
İşte bu enteresan. Şimdi bakıyorsunuz aile bazen bu çocuk dün pikniğe gitti, tozda toprakta oynadı, gözü mikrop kaptı, büyüdü. Aile hekimimize gittik, bize bir göz damlası verdi, evde oturuyor.
Alerji damlası veriyor.
Halbuki
genelde
gidiyor yani menenjite, evet, doğru gidiyor hasta. Bunu ayırt etmek için bir böyle ayrım noktası var mı, kesin söyleyebileceğimiz bir şey?
Bir, alerjik konjüktivitlerde ağrı olmaz.
Ağrı varsa önemli, göz doktoruna gidelim. Ha. Peki
İki,
başka?
Alerjik konjüktivitlerde o şişlik üzerinde ısı artışı çok olmaz. Enfeksiyonlarda ısı çok artar o bölgede.
Bir de genel durum bozuyor herhalde periodizasyon.
Bir de genel durumu
genel
bozuyor.
Genel ateş, kırgınlık,
ateş,
halsizlik.
Aynen aynen.
Yapıyor.
Alerjide bundan hiçbir olmaz.
Ama ayrım çok enteresan. Yani bir tarafta bakıyorsunuz basit bir göz alerjisi ama aynı tablonun bir benzeri.
Bir de örnek mesela hiçbir şey olmadı. Siz o aile hekim verdiği steroid damlayı aldınız, kullanmaya başladınız. 24 saat içinde bu şişlik inmiyorsa zaten şüphelenin.
24 saat mi etki süresi?
Tabii steroid çok hızlı indirir şey.
Peki. Ödeme. Gene de bu konuya vurgu yapmış olalım diyelim biz. Yani ya
önemli bir enfeksiyon çünkü. Gerçekten gözün kaybına, hatta dediğiniz gibi menenjit, hayatın kaybına bile neden olur.
Neden olur. Yoksa hani sıradan göz iltihabı, göz damlaları hepsi aşağı yukarı aynı deniyor da. Bir başka noktaya daha temas edelim Mustafa Hocam şimdi. Yeni doğan bebeklerde çok fazla göz iltihabı görürüz biz. Yeni doğan konjonktivitleri vesaire. Bunlar hakkında ne dersiniz?
Şimdi yeni doğan konjonktivitlerinde iki neden var. Bir tanesi mikrobik enfeksiyonlar. Bu anne kanalından geçerken de meydana gelebilir. Dışarıda normal sezeryan alınsa bile gene doğum sıvısıyla temas ettiği için meydana gelebilir.
Biz her doğan bebeğe gümüş nitrat damlatıyoruz. Bu koruyucu
gümüş nitrat da bile oluşabilir. Gümüş nitrat
da kimyasal,
konjonktivit yapar. Yani onu ayırmak biraz ilk başlarda pek mümkün değil ama eğer bir takım ağır enfeksiyon yapan, hatta pnömoni, akciğer iltihaplanması tarzında enfeksiyon yapan yeni doğan konjonktivitleri bile var. Klamidya mesela, siz de bilirsiniz. Klamidya bizim en çok korktuğumuz konjonktivit türlerinden biridir.
Trahom diye bir hastalık vardı eskiden,
evet,
Mustafa Hocam.
Trahomun da etkenidir o.
Hala var mı trahom?
Trakomatez. Yok, artık eradike edildiği düşünüyor. Yani Adana ve işte o güney bölgelerinde.
Körlük yapan bir göz iltihabı.
Körlük yapan bir iltihap. Evet. Ama artık antibiyotik kullanımı yaygın ya, sorun olmuyor. Eskiden o kadar, mesela şu anda basit penisilinle tedavi edilen bir şey. O zaman tabii yokken penisilin biliyorsunuz bulunması 2. Dünya Savaşı'nı buluyor. Onun eve maalesef şeydir, ciddi ciddi kör eden bir hastalıktır.
En çok körlük sebeplerinden biriymiş bazı
tabii,
bölgelerde.
Tabii. Direkt Adana, işte o güneye,
Afrika gitmeye bölgesi gerek yok yani, bizde de var.
Yok canım, bizde de var. Sıtma şurada ne zaman eredik edildi? Bütün o İzmit tarafı bataklıkla eskiden. Sıtma orada çok yoğun, Adapazarı İzmit.
Sineklerden dolayı.
Aynen.
Peki biz şimdi göze gelelim, yeni doğanların gözlerine. Bir, annenin doğum kanalından kapılan mikroplar bunu yapar dedik. Başka?
Normal dışarıda, yani aslında sıkıntı şudur yeni doğan konjüktivitinde. Hani bu enfeksiyonları tedavi edebilirsin ama bunun rekürensi, yani sıklaşması, tekrar olması nedendir?
Nedendir?
Bir, gözünüzün normal işleyişinde bir gözyaşı kanal sistemi var. Şimdi gözyaşı kanal sisteminde gözyaşı bezinde üretilen gözyaşı göze salınır. Daha sonra da alt ve üst kapağın burnuna yakın olan kısımlarındaki kanüllerden, deliklerden, o kanal ağızlarından girerek buruna doğru bir seyahat gerçekleştirir.
Tamam.
Şimdi bebek yatıyor. Bizim aslında vücudumuzdaki en büyük dengeli sistem yer çekimidir.
Dik durmak lazım.
Dik durmanız lazım. Yatan bir adamda o kanalın işlev göstermesi çok zor.
Peki.
Bu nedenle de gözyaşı orada ya birikiyor, ya darlık varsa ya tıkanıklık varsa hiç geçmiyor. Bunun nedeniyle de kese devamlı gözyaşıyla doluyor. Siz onu eğer kendiniz manuel olarak masaj yaparak boşaltmazsanız, onu rahatlatmazsanız devamlı o duran su mikrop tutacaktır. Bu yüzden o konjüktivit yenileyecektir. Ben hep diyorum zaten, mesela derler ki hani işte çocukta meydana gelen bu kanal tıkanıkları ya darlıklarına bağlı konjüktivitler zamanla yaşa doğru azalır. Niye yaşa doğru azalıyor?
Dik durmaya başladı.
Çocuk oturuyor 6 aylık, azalmaya başlıyor. Ayağa kalkıyor, yürüyor, yaş bitiyor. Yani siz kapıdan girdiğiniz zaman çocukta böyle bir şey var diye direkt ha biz buna işte probing dediğimiz
ameliyat seçeneği
sunarsak o zaman hastalar neredeyse %90'a fazladan
ameliyat
yapmış oluruz. Hiç de gerekli değil yani, hepsi bekleri geçiyor. Velev ki geçmedi, bizim için kritik sınır 1 yaş.
1 yaşa kadar peki her çapaklandığında, kızardığında antibiyotik damla kullanacak mıyız?
Antibiyotik damla kullanırsanız çapak azalma kesin. Mesela biz şey gibi değiliz. Antibiyotik başlandı, 10 günlük doz, 10 günü tamamlayın demiyoruz. Çapaklanma kesildi mi? Bırakın. Temizliğe yönelin, masaja yönelin. Yani
masajı nasıl yapacağız Mustafa Hocam?
Masajı sadece tıkalı olan yere değil, iki tarafı da parmağımıza sıkıştırarak yaparsak daha iyi olur. Çünkü mesela siz sağ taraftaki bir kanala masaj yaparken elinizi koyuyorsunuz. İttirince çocuk kafayı sola doğru çekiyor. Bu basıncı sağlayamazsınız. O yüzden iki tarafı sıkıştırırsanız daha rahat olur.
Neyi sıkıştırıyoruz? Burun kökünü mü tam?
Burun kökünü. Tam burun kökünü olan. Zaten şöyle kendinize şunu görün. Elinizi koyun. O burun kökünüzde böyle elinizin altına ince bir kanal sistemi gelir. Böyle sanki bir tüp bir kese var gibi gelir.
Yumru gibi bir yumru. Şey geliyor, evet.
Orası. Oraya bastırıp çekeceksiniz. Genelde mesela farklı şeyler tarif edilebiliyor. Mesela işte kapak dışından içine doğru. Kapak
bizim klasik kitaplarda
dışına.
Öyle yazar hep.
Yok. Ama şudur. Mesela bir damlalığın arka kısmını düşünün.
Tamam.
Orası mesela damlaya sokarken basıp içindeki havayı çıkartırsınız. Hı-hı. Damla içine sokup bıraktığınızda o negatif basınçta o suyu kendine çeker.
Evet.
Bu da aynı sistemdedir. Siz keseye bastığınız da içini boşaltırsanız tekrar bıraktığınızda gözyaşını tekrar içine çekecektir.
Ne yapacağız o zaman?
Tekrar basıp tekrar çekeceksiniz.
Kaç kere mesela?
Onun bir sayısı yok ama hani ben genelde işte 20-30 defa yapın bu hareketi diyorum.
Günde kaç kere yapacağız?
Bir sefer yeter.
Ha günde bir kez. Böyle bir hafta mı iki hafta mı ne kadar sürüyor?
Ya genelde yaşına kadar aralıklı yapmakta yarar var. Ama mesela burun tıkandığı zaman diyelim ki kanalınız açık ama kanalın çıktığı yer burundur. Orta konkadır.
Tamam.
Bu orta konkadaki doku enfeksiyonlarla burun enfeksiyonlarına şişeceği için bu çıkışı bu ağzı daraltacaktır. Bunun nedeniyle de sıvı akmadığı için yukarı doğru basacaktır.
Göz iltihabı da olacak.
Aynen.
Belki.
O yüzden biz diyoruz ki hastanın burnu tıkalı olmasın. Masajını düzgün yapın. Göz temizliğini de düzgün yapın. Zaten çapaklama azalacak.
Göz temizliğini nasıl yapacağız?
Göz temizliğini ya kaynamış ılımış suya biraz bebek şampuanı koyabilirsiniz. Etrafta hazır preparatlar var ya da dediğim gibi çayın demini kullanabiliriz. Ama bir şekilde ılık bir suyla.
Yeni doğan bebekte de çay pansumanı yapılabiliyor
tabii
mu?
Tabii tabii sıfırdan itibaren yapılabilir.
Sıkıntı yok yani.
Hiçbir sıkıntı yok.
Peki ameliyat gerekiyor bazen bir yaşından sonra?
Bir yaşından sonra geçmeyen hastalarda genelde mekanik bir tıkanıklık oluyor. Ya bir kıkırdak ya bir kemik orayı tıkamış oluyor. Çünkü şöyle gözden başlayan göz içi kanalı aşağıda burundan gelenle ağızlaştıktan sonra ikisinin arasındaki duvar aynı bir tünel kazdırırken nasıl iki tünel taraftan
karşı karşıya
geldiğinde orta taraf en son açılıyor ya onun gibi. Üstten alttan doku geliyor ortada birleşiyor ortadaki zar en sonunda eriyor.
Açılıyor.
Kimisinde bu erimiyor ya da yarım eriyor ya da daha da sertleşip kemikleşiyor. Amaç onu delip çıkmak. Probing dediğimiz yöntem var. Göz içi kanalına soktuğumuz ince guide dediğimiz tellerle oraya kadar geliyoruz. Zorlandığını düşündüğümüz yerde orayı açıyoruz.
O zaman basit bir operasyon.
Basit ama anestezi gerektirdiği için genelde hani
sevimsiz
yani çocuğu uyutmak bir yaşına evvel çok şey değil. Eğer hani çocuk erkek çocukların biraz daha şansı var. Sünnet minnet durumlarında zaten anestezi alacaklarsa o zaman diyoruz
ki
sünnet olurken biz bunu halledelim falan diyoruz.
Peki. Mustafa Hocam teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Bu ikinci kısımda göz enfeksiyonlarından bahsettik. Arpacıktan başladık. Normal göz iltihabı diyelim. Tabiri amiyane ile. Konjonktivitlerden bahsettik. Trahomdan bahsettik. Yeni doğan konjonktivitinden bahsettik. Havuzlara dikkat edelim dedik. Başka bir ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Valla işte dediğim gibi göz kızarıklığı önemli. Hani sırf alerji diye geçiştirilmesin. Hatta bazen üveit dediğimiz göz iltihaplanmaları bile oluşabiliyor. Hani aile hekimine gittiğiniz zaman kullandığınız ilaç eğer size 24 saatte işe yaramıyorsa hemen bir göz hekimine gidin.
Peki bu pratik bir çözüm oldu gerçekten. Verilen damlalar 24 saat içinde sizi rahatlatmıyorsa göz hekimi görecek.
Aynen.
Peki çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam katılımınız için. Sizi tekrar misafir etmek isteriz. Teşekkür ederiz.